bugün Perşembe, sizi eski İstanbul'a götüreceğiz. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
Teşekkür ederiz. Yaz geldi artık, evet. Bir yerlere taşınıyoruz herhalde eski İstanbul'da, değil mi?
Tabii, yani şu Haziran ayı eski İstanbulluların sayfiyeye çıktığı aylardı. Sayfiye deyince aklınıza hemen deniz kenarları gelmesin. Gene deniz kenarı ama bu başka deniz kenarı. Boğaziçi sayfiyesi. Haziran ayının 15'inde. Bütün İstanbul, hemen hemen Suriçi'den kastımız zaten, imkanı olanlar Boğaziçi'ne sayfiyeye giderlerdi. Hatta devlet görevlilerinin de sayfiyeye çıkması için umumi bir hükümet emri çıkarılırdı. Öyle onlar istedikleri zaman gidemezlerdi. Çünkü ondan sonra Bakanlar Kurulu toplantıları falan ona göre ayarlanacak.
Hatta Bükele
Vapuru tutarlardı mesela. Bükele Vapuru Bakanlar Kurulu toplantısında bakanları yanlarından toplaya Bakanlar Kurulu'na getirir. Akşam tekrar Bakanlar Kurulu bitince onları evlerine bırakırdı. Ona Bükele Vapuru derlerdi.
Özel
bir vapur, evet.
Oradaki hizmet de belki biraz daha farklı.
Muhtemelen, yani business class hizmeti olduğunu zannediyorum.
Eski İstanbul'da mutlaka taşınmanın da bir adabı vardı. Şimdiki gibi harala gürele elimiz kolumuz dolu dolu kanter içinde değildi. Mesela hanımları merak ediyorum. Böyle bizlerin taşındığı gibi eşyanın ucundan tutayım çabuk bitsin telaşında olur muydu? Yoksa onlar hanım hanımcık yeni evlerine mi giderdi?
Efendim, şimdi eski insanlar zaten hiçbir şeyi süratli yapmazlardı. Zaten fazla böyle şimdiki gibi sürat olmadığı için, sürat ihtiva eden aletler henüz bulunmadığı için hayat ağır ağır, sakin sakin, temkinli temkinli geçerdi.
Sindire sindire.
Onun için mesela bir ev taşınması olduğu zaman günler öncesinden onun hazırlıkları başlar. Her gün bir taş üzerine konur. Taşınmak için mevut gün, vaat edilmiş veya beklenen gün gelince pek çok şey toplanmış olurdu. Zaten zengin konaklarında çok kimsenin hizmetkarı vardı. Yardımcısı vardı, en azından öyle diyelim. Kalabalık evleri düşünün. Yardımcılarla iş çabuk olmaktadır, iş bölümü. Ve taşınma, zaten eşyalar mahduttur. Ev taşınma zaten çok nadirdir. Yani herkes doğup büyüdüğü evde ölürdü eskiden. Babalarının, dedelerinin de doğup büyüdüğü evde ölürdü. Taşınmak ancak memurlara mahsus veya bir yangına, afete uğramış olanlara mahsus bir şeydi. Onun dışında sayfiye taşınmalarında zaten çok az şey götürülürdü. Eskiden şimdiki gibi koltuklar, kanepeler yok. Muhtemelen denk, yük, bir takım mefruşat malzemesi götürülürdü. Zaruri eşyalar götürülürdü. O bir arabayla veya bir vapurla, hususi taşıma vapurlarıyla, sayfiye evine, kayıklarıyla sayfiye evine gönderilir. Ondan sonra bir araba çağrılır. Arabaya hanımlar binerler ve sayfiye evine giderler. Sayfiye evi de önceden temizlenmiş, hazırlanmıştır. Onlar rahata gider otururlar.
Oh, ne güzel. Yani artık ondan sonra herhalde yorgunluk kahvesi içerlerdi.
Yorgunluk kahvesi içerlerdi, evet. Aynen öyle.
Şimdi eski İstanbul deyince tabii bizim belki de yaşama hızımız, hayattan beklentilerimiz ve hayata verdiğimiz anlam da çok örtüşmüyor.
Tabii.
Çok birbiriyle denk değil ama şöyle bir geriye baktığımızda insan seyrederken bile bir durma ihtiyacı hissediyor. Tüm ayrıntıları görebilmek için. Ayrıntılarla bezenmiş, ayrıntılara anlamlar yüklenmiş. Bu anlamları okumayı bilmeyenler için bir ceza ama okumayı bilenler için bir ödül bu hayat herhalde.
Evet. Derler ya, eskiden kitapların dipnotları metinden daha önemlidir derlerdi. Dipnotlarda çok daha önemli bilgiler vardı. Teferruat ama mühim bilgilerdir. Hı hı. Şimdi Osmanlı hayatında da teferruat bazen esası teşkil eder. Yani esas hakkında söz söylemek için teferruata bakmak lazımdır. Dediğiniz gibi teferruata çok manalar yüklüdür. Bugünün telakkileriyle tabii geçmişi değerlendirmek, anlamak çok zordur. Tatmayan bilmez demişler. Bir yiyeceği bile ne kadar siz tarif ederseniz edin, yemedikçe insanlar o yiyeceğin tadını anlayamazlar. O hayat da öyle bir hayattır. Yaşamayanın anlaması mümkün değildir. Onun için çok enine boyuna teferruatıyla değerlendirilirse bir nebze bir şey anlamak belki mümkün olabilir. Hı hı.
İşte o bir nebzeyi burada yakalamaya çalışıyoruz, evet. Sizinle birlikte, sağ olun. Eski İstanbul hayatında çok önemli bir yer tutuyor nezaket ve zerafet. Bunun öğretildiği yerde, şimdi de eğitimin aslında başladığı yer orası, aile. Aile. Ev diyoruz ama eskiden ev denmiyordu. Demiyor, konaklar.
Tabii. Konaklar. Şimdi şöyle, ben hep düşünmüşümdür, İstanbul'un nesi meşhur deseler, eski İstanbul'un tabii nesi meşhur, efendim nesi meşhur, Ayasofya'sı mı meşhur, dünyanın en büyük kubbeli mabedi, efendim altı minareli Sultanahmet'i mi meşhur, yer altındaki sarnıçları mı meşhur, efendim boğazı mı meşhur, akıntıları mı meşhur, içinde baba ile oğlunun askerlik yapıp da 7 sene birbirlerini hiç görmediği Selimiye Kışlası mı meşhur, çok şey düşünülebilir belki, fakat eski İstanbul'un en meşhur şeyi, alameti farikası eski tabirle, ayırt edici özelliği şuydu: İstanbul nezaketi ve İstanbul terbiyesi. Bu şimdi çok belki uzak olduğumuz, bize hayal gibi gelen bazı anekdotlarla ifade edilebilecek bir nezaket ve terbiye. Bunun öğretildiği yer tabii ki evler. Sadece evler değil. Şimdi mesela evde bir çocuğa nasıl terbiye verirseniz verin, sokağa çıktı mı o verdiğiniz terbiyenin büyük fire verdiğini görüyorsunuz.
Maalesef.
Eskiden de bunun tam tersi. Evde bir terbiye veriyorsunuz. Eksik kalan yerler olursa onu da sokak tamamlıyor. Sokak o terbiyenin bir devamıdır. Sebebi şu. Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. İmparatorluğun kendine göre hususiyetleri vardır. Bir Türk devletidir. Ve geleneklerine bağlı bir Türk devletidir. Türk milletinin gelenekleri var. Bir de kabul etmiş olduğu İslam dininin getirmiş olduğu prensipler var. Bunlar mezzedilmiş ve ortaya bir imparatorluk kültürü çıkmış. Bu imparatorluk kültürünün en rafine bulunduğu yer başşehir. Dünyanın hemen her yerinde. Başşehir o devletin aynasıdır. Her yerinde hemen hemen. İstisnası çok azdır. İstanbul'da böyleydi. Bu eski nezaket ve terbiye, çok kimselerin böyle bir nostaljik bir şekilde andıkları nezaket ve terbiye öncelikle Osmanlı Sarayı'nda vardı. Osmanlı Sarayı nezaketin, terbiyenin, edebin en rafine olduğu, en çok göze çarptığı yerdi. Bilahare bu saraydan çeşitli vasıtalarla halka aktarılırdı. Mahalle halkları, Beşiktaş'a mesela, Beşiktaş Sarayı'ndan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan bütün İstanbul'a. İstanbul'dan da bütün Osmanlı ülkesine ve dünyaya bu nezaket, terbiye yayılırdı. Tabii yayıldıkça dalgalar biliyorsunuz genişledikçe hafifler
etkisini
kaybeder ama yine de esas vardır. Şimdi İstanbul'un ayırt edici özelliği nezaketi, terbiyesi. Nezaket ve terbiyenin de en mühim göstergesi dil ve dildir, lisandır.
Konuşmak.
Konuşmaktır. Eski İstanbul'da en affedilmeyen şey bozuk şiveyle argo, müstehcen ve fazla konuşmak idi. Yani sadece öyle konuşmasan fazla konuşmaktı. Eski Türklerin hususiyetlerinden bir tanesi az konuşmaktır. Yani meramını, derdini mümkün mertebe az konuşarak, az kelime kullanarak anlatmaktır.
Buna neden ihtiyaç duyulmuş? Çok konuşan çok hata yapar
tabii,
diye mi düşünmüş?
Tabii, yani çok laf yalansız olmaz demişler. Elbette ki çok konuşan muhakkak hata yapar. İnsanlık itibariyle karşı tarafın, insanların en çok kırıldığı şeyler dil yarasıdır. Yani hiçbir şey dilin verdiği ızdırabı, sıkıntıyı, üzüntüyü vermiyor. Yani ne yaparsanız yapın, bir adama çarpsanız özür dilersiniz, kurtarırsınız. Ama dil öyle değil. Çünkü dil bir mantık muhakemesinin, zeka hepsinin mahsulüdür. O zaman için içinde başka derinliklerin olduğu, yani kalpten bu adamın bana bir garezi var imajını uyandırıyor. Onun için dilin ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok dediğiniz gibi hata yapma imkanı vardır. Bu hataya düşmemek için az konuşmayı şiar edinmişler. Sonra bu kültür yerleşmiş, şark toplumlarının çoğunda var. Fazla konuşmak bayağılık, hafif meşreplik olarak telakki edilmiş. Bir insan çok konuştuğu zaman eski Osmanlı toplumunda hafif meşrep telakki edilirdi. Yani şimdiki manada değil hafif meşrep. Ne kadar hafif bir adam, bir de açıyor ağzını, lüzumlu lüzumsuz, teferruatlara konuşuyor. El hareketleriyle, hatta anlatırlar sarayda dilsizler vardı. Müzakereler esnasında getir götür işini onlar yapardı. Hani işitmesinler de devlet sırları saklı kalsın maksadıyla bunlar çalıştırılırdı. Bunların kendilerine mahsus bir dilsiz dili vardı. El hareketleriyle, işaretlerle anlaşırlardı. Bunu saray halkı hep öğrenmişti. Kendi aralarında da böyle konuşurlardı.
Hiç söze gerek duymadan.
Tabii. Bir de tabii konuşmak kendisini ön plana çıkartmak demektir. Kendisini ön plana çıkartmak büyüklerin yanında zaten hiç affedilmeyecek bir kusurdur. Emsallerinin yanında bile çirkin bir davranıştır. Kendini ön plana çıkarıyor, konuşuyor. Yani ben biliyorum, ben anlıyorum gibisinden. Onun için konuşmadan işi halletmeye çalışmışlar.
Bir dikkat çekmek istememişler
tabii,
galiba.
Tabii, bir de o var. Yani mümkün mertebe kıyafetiyle, konuşmasıyla, hareketleriyle, yaşantısıyla insanlar müşarün aleyh eski tabirle parmakla gösterilen kimse olmamaya çok dikkat etmişlerdir.
İşte şimdiki durumla ya da şimdiki bakış açısıyla onların hayatını anlayamamamızın altında bunlar yatıyor. Çünkü biz şimdi o kişi olmak niyetindeyiz.
Evet. Şimdi bakın şark kültürünü bir, Türk-İslam kültürünü ve imparatorluk özelliklerini bilmeyenler Osmanlı toplumunu anlayamazlar. Bunu anlayan kimse Osmanlı sosyal tarihinde söyledikleri isabetli olabilir. Bunu anlamayanlar işte siyasi tarihte, bunlar çok mühimdir. Yani alt disiplinlerdir. Bunları iyi bilecek insan bir Osmanlı paşasının veya Osmanlı sıradan vatandaşının veya bir padişahının davranışını değerlendirebilsin. Bunu bilmeyen kimse değerlendirmelerine sığ oluyor. Bunu görüyoruz. Her bilim dalında da böyledir. Burada da böyle. Dediğiniz doğru. Bugün ben merkezli bir telakki vardır. Ben, yani herkes şu anda dünyayı kendisinin merkezinde görüyor.
Evet, kendi etrafında
eskiden
dönüyor.
Tam tersi. Çok dindar, çok ahlaklı olmasına gerek yok. Toplum düzeni böyle kurulmuş. İnsan eğer toplumda bir yer edinmek istiyorsa karşı taraftakinin merkezinde olacak. Karşısında kim varsa dünyanın onun merkezi olduğunu kabul edecek. Böyle olursa eski toplumda bu adama kıymet veriliyor ve bu adam huzurlu ve rahat bir hayat yaşıyordu.
Öyle böyle olunca kendi değerinizi anlamak için bunca yorulmanıza da gerek kalmıyor.
Gerek kalmıyor.
Karşı taraf o değeri veriyor.
Ve zayi olmuyorsunuz. Böyle yapan kimseyi karşı taraf değerlendiriyor, kıymet veriyor. Hı-hı. Çünkü kim tevazu gösterirse o insan büyük görülüyor. Kim kendini büyük görürse herkes onu küçük görüyor.
Ama tevazu şimdi yanlış anlaşılıyor işte. Şimdiki bakış açısıyla.
Şimdiki tevazunun dediğiniz gibi anlaşılma tarzı çok farklı. Eskilerin anlaşılma tarzı çok farklı. Yani eskiler kendini aşağı görmek falan değil. Karşı taraftakinin kendinden üstün, önemli görmektir. Yani bu budur. Kendi değerini bilmemek, kendini aşağılamak değildir. Ona tezellül denir. Tezellül de yakışık alan bir iş değil. Alim, ileri gelen bir adamın gelen misafirini kapıya kadar geçirmesi, uğurlaması bir tevazudur. Hiç yerinden kalkmaması kibirdir. Ben yüksek adamım. Ama gidip ayakkabısını çevirmesi böyle o da tezellüldür. Artık ona lüzum yoktur. Hı-hı. Aşırı. Bu sınırı iyi bilen, ifrat ve tefrit sınırlarını iyi bilen daha rahat hareket eder. Şimdi bu sınırlar çok şeyde bilinmediği için aslında israf olan bir şey cömertlik, iktisat olan bir şey israf kabul ediliyor.
Cimrilik
kabul ediliyor. Tevazu yaptığını zannediyor adam aslında zillete düşmüş. Onun için şimdi kavramlar biraz karışmış. Bu kavramları da iyice ortaya koyduktan sonra geçmişi
yaşamak
değerlendirmek lazım.
Ya da şimdi yapmaya çalışanlar da geçmişi yaşamaya ya da benzer bir hayat sürmeye çalışırken bazen hata yapabiliyorlar değil
tabii.
mi?
Yani çok konuşmamak bir kere en başta gelen özelliktir. Hı hı. Mümkün mertebe az konuşmak, hı hı. Kendini ön plana çıkartmamak, müşarun ileyhi olmamak, parmakla gösterilen kimse olmamak. Sorulursa cevap vermek, sorulana da efradını, cami ayarını mani eskilerin tabiriyle. Yani bütün unsurlar içinde, ilgisi olmayan şeyler de dışında olarak cevap vermek.
Bir daha söyler misiniz o cümleyi?
Efradını, cami, yani fertlerini toplayan, yani o cevabın bütün fertleri onun içinde olacak. Ayarını, yani yabancılarını da mani, onları da içe sokmayacak. Yani size bir soru sorulduğu zaman o soruyla alakalı cevap vereceksiniz. Lüzumsuz başka şeyler onun içinde olmayacak. Bu çok önemli bir prensip. Buna dikkat etmek lazım. Bu herkes için geçerli. Çünkü sizin ne anlattığınız mühim değildir. Karşıdakinin ne anladığı mühimdir. Öyle konuşmalıdır ki karşı tarafta sual sorma ihtiyacı hasıl olmasın. Eskilerin prensipleri buydu. Bu söylediğim sözden. Ben şunu kastediyorum ama karşıdakiye böyle anlarsa buna dikkat ederdi eskiler. Şimdi siz normal bir şey söylerseniz karşı taraf onu başka türlü anlar. O zaman karşı tarafın öyle anlama ihtimalini düşünerek dikkatli konuşacaksınız. Gerekirse izahlar yapacaksınız. Gerekirse iki manaya gelen kelimeleri kullanmayacaksınız. Tarizlerden, kinayelerden kaçınacaksınız. Çünkü karşı taraf bunu böyle anlarsa kalbi kırılır, üzülür, size karşı olan muamelesi değişir. İnsanlar da eskiden toplumsal ilişkilere çok ehemmiyet verirdi. Aman insanları gücendirmeyeyim, aman kırmayayım, benim insanları kıran, kendini beğenmiş bir insan olduğum imajı uyanmasın endişesiyle hareket ederlerdi. Çok konuşmamanın bir şeyi de budur. Bu bir zahmettir çünkü. Yani konuştuğunuz zaman buna dikkat etmek kolay bir şey değildir. Yani tumturaklı konuşmak, ağdalı, yapmacıklı konuşmak çok zaman insanı buna sevk eder. O şimdi piyeslerde, filmlerde karikatürize edilen gibi konuşmazdı Osmanlılar. Böyle ağdalı, tumturaklı, o şiir dilidir. Hiçbir zaman padişahından alimine, esnafından köylüsüne hiç kimse tumturaklı konuşmazdı. Osmanlı lehçesinin özelliği mümkün mertebe basit, sade, yalın konuşma üzerine kuruluydu. Bazen padişah mektuplarını, özel evraklarını görüyoruz. Hiç öyle ağdalı değil. Resmi yazışmaların ağdalı olmasının başka sebepleri vardır. Taklit edilemesin. Sahtekarlığa mani olsun. Üzerine vazife olmayan kimseler muttali olmasın diye öyle yazılırdı. Ve bu bir gelenektir. Dünyanın her yerinde resmi yazışmalar, ciddi kanun dili ağırdır, ağdalıdır. Onunla milletin de öyle konuştuğunu zannetmek o komedi yani karikatürize ediliyor piyeslerde, tiyatrolarda.
Biraz da ayrıcı bir özellik gibi.
Yani o yoksa hiç kimse tutup da öyle son derece ağdalı Hacivat Karagöz şeylerinde karikatürize edilen gibi konuşmaz eskiden. O belki değil.
Konuşma dilinin özelliklerinden biri de nesilden nesile çok büyük bir erozyona uğramamış olması.
Evet. Evet.
Bizde birkaç kuşak arasında bile dil çok büyük bir farklılık gösteriyor ve siz belki dedenizin söylediğini anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Ama Osmanlı'da, eski İstanbul'da diyelim, konuştuğumuz konu o. Böyle bir dil farklılığı yok.
Şimdi münevver kimselerle alt tabakanın evet konuştuğu dilin farklı olması tabiidir. Fakat bu kültürden kaynaklanır. Münevver zümre çok kelime bildiği için çok kelime kullanır. düşündüklerini ve mefhumları zaten o çok daha geniş, çok da etraflı analitik düşünür. O düşüncelerini çok fazla kelimeye vurarak anlatır. Basit bir insanın tabii bu kadar çok kelime bilmesi mümkün değildir, lazım da değildir. Ama bunlar birbirleriyle gayet güzel anlaşırlar. Yani alt tabakadan birisiyle üst tabakadan birisi, münevverlik açısından, kültür açısından söylüyorum.
Ortak payda var yani.
Vardır, evet, anlaşır. Köylüyle kent şehri de az çok anlaşır. O karikatürize edilmesi de farklı. Nesiller arasında da mesela ya Orhan Gazi zamanıyla Sultanahmet zamanı arasında da çok bir fark yoktur.
Ki yani kaç yüzyıllık olduğu bir halde. Farktan bahsediyoruz.
Bu tabii yakın zamanda dil üzerine, üzerine vazife olmayan kimselerin müdahaleleri neticesinde şimdi son kuşaklar arasında bu kadar şey farkı meydana geldi. Yoksa müdahale edilmese dil gelişken bir şeydir. Gelişir, yeni kelimeler girer, telaffuzlar değişir. Hatta bazen kelimelere yüklenen manalar da değişir. Hı hı. Yani 100-200-300 yıl önce kullanılan bir kelimenin o anki manası ile şimdiki manası değişebilir. Bunlar normaldir. Bu Rusya'da da vardır, Arabistan'da da vardır, İngiltere'de de vardır. Ama ortak payda vardır. Herkes birbirini az çok anlar. Şimdi bizdeki bu yersiz müdahaleler, tabii televizyon ve gazetelerin de aşırı bunu destekleyen hareketleri böyle bir problem meydana getirdi. Bir de insanların, son devir insanının kültüre uzaklığı, okumaya uzaklığı, hep görsel kültür denilen gazete, televizyon, radyo, çevreden edindikleriyle kültür sahibi olmaları da buna mani oldu. Yani yeni bir kelimeler öğrenilmesi, eski kelimeleri bilmesi. En basit kelimeleri bugünkü gençlere, kültürlü gençlere söylediğiniz zaman basit kelimeler yani. Hani çok ağdalı kelimeler değil, bilmiyorlar.
Peki İstanbul'da kadın ve erkeğin dili aynı mıydı?
Esas olarak aynıdır. Fakat erkekler sosyal hayata daha çok girdikleri için erkeklerin kullandıkları kelime sayısı daha fazladır. Yani bu böyle bir fark vardır. Bir de hanımların konuşma üslubu değişiktir.
Nasıl?
Yani şimdi mesela bir hanım belden aşağı bir şey anlatacağı zaman, yani müstehcen fıkra değil bu belden aşağı bir şey. Mesela ayağımı burktum diyeceği zaman, çok affedersiniz ayağımı burktum der. Bir erkek böyle demez. Ayağımı burktum der. Yani bu kadar bir fark vardır.
Daha mı zarif?
Daha zariftir. Osmanlı hanımlarını konuşur. Hatta eskiden böyle hanımlar gibi konuşanlara efemine muamelesi yaparlardı. Şimdi biraz öyledir ama eskiden çok kibar olan kimselere bu muamele, hani bu hanım gibi konuşuyor falan. Böyle bir cüzi fark vardı. Fakat şimdi eskinin erkeklerinin konuşmasını da şimdi dinleseler, onları da şimdikiler efemine muamelesi
diyecekler.
Yaparlar. Yani şimdi de o yeni var tabii ki.
Peki şimdiki erkeklerin konuşmasını o zamanın erkekleri, ya da düzelteyim, şimdiki kadınların konuşmasını o zamanın erkekleri dinlese bu
dehşete
kadınlara ne derdi?
Dehşete düşerlerdi. Dehşete düşerlerdi. Çünkü bir kere çok konuşmak dedik, konuşma özelliklerini birden, bir de konuşulan mevzular, mesela bir genç kızın evlenmek, koca gibi şeylerden bahsetmesi çok ayıp karşılanan bir şeydi. Çok. Kahkaha atan bir hanım hafif meşrep olarak tavsif edilirdi. Yani
ağır,
evet, bu doğrudur veya değildir. Ben onu tartışmıyorum. Vaka olan budur. O zamanki telakkiler budur. Hanımların daha ağır, hislerini daha az belli eden insanlar olması eskiden makbuldü. Yani sevindiğini de üzüldüğünü de eski insanların belli etmemesi aranırdı. Bugün ise böyle değil. Ama eski insanlar, çünkü hissini belli etmek karşı tarafa, kendini ön plana çıkartmak demektir. İşin aslında hep kendini ön plana çıkartmamak vardır.
Yani Mona Lisa gibi hep böyle gülüp ağladığı
tebessüm,
belli olmayan.
Evet, tebessüm. Yani sıkıntıda bile olsa tebessüm. Karşı taraftaki bunun bir kederi var veya sevinci var. Çok neşeli. Öyle bir şey hemen hissetmeyecek.
Bir de zannediyorum eski hanımların şöyle biraz daha ağır başlı, şöyle hafif profilden ya da bize anlatılan, aktarılan, hayal gücümde oluşan o, böyle bir buğulu bakması gerekiyor.
Mahzun. Gibi. Evet. Mahzun bakışlar. Mahzun dediğiniz gibi. Bu da bir de tabii bunun şark muaşaka hayatında, yani romantizminde de yeri var. Yani şark dünyasında kadının biraz esrarlı, ne olduğu anlaşılamayan,
kolay çözülemeyen
birisi olması erkekler tarafından makbul tutulmuş. Kadınlardan ziyade erkekler tarafından makbul tutulmuş. Mesela bir eskiden bir kız kötüleneceği zaman, bırak şu kızı, ağzı kulaklarına varıyor derlerdi. Ağzı kulakları var, bak neşe alametidir.
Evet.
Fakat eskiden hafiflik görülüyordu. Saklayacak, çok da sevinse saklayacak. Esrarlı bir hava olacak. Genlere böyle işlemiş. Yani erkek esrarlı hanımları sever. O öyle hanımlarla mutlu olur. Hanım ne kadar esrarlı olursa,
erkek çözmek için o kadar çaba harcar
ve daha mutlu olurlar. Böyle bir telakki vardır. Onun için de hanımlar mümkün mertebe hislerini dışarıya belli etmeyen şekilde davranırlar. Fazla konuşmazlar. Konuştukları zaman da afaki konuşurlar. Yani fazla derinliği olan şekilde konuşmazlar. Bu bir de erkekler ciddi konuşmaları pek hanımlardan beklemezler. Hanımların daha ortalama ortadan konuşmaları erkeklerin daha çok hoşuna gider.
Bu gelenek devamlı ediyor. Devam ediyor, evet. Yüzyıllara meydan okuyor. Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta için haftaya yine görüşmek
İnşallah.
Üzere. İnşallah. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Yine İstanbul'da yaşananları, terbiyeyi, özellikle konaklarda nesilden nesile aktarılan adab-ı muhaşeret kurallarını konuşmaya devam edeceğiz.